Ayrım 10. Kontur Gerilla 1. Teorisi Ferit İlsever. Sayfa 119. 5 Haziran 1977 seçimleri öncesi psikolojik savaş. Kontur Gerilla'nın halka karşı psikolojik savaşının canlı tanığı olarak 30 yıl arayla yaşanan iki örneği okurlarımıza sunuyoruz. 5 Haziran 1977 seçimleri öncesi ve 22 Temmuz 2007 seçimleri sonrası, yani bugün. Kontur Gerilla'nın TÜSTEK ve Ergenekon operasyonları. 1977 yılına gelindiğinde bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi yükseliyordu. Tepkiler üzerine devlet güvenlik mahkemeleri kapatılmıştı. Buna rağmen halka karşı tertip ve saldırılar sürüyor ve bu eylemlerin başını MC iktidarı ve Kontur Gerilla çekiyordu. Kontur Gerilla tertiplerinin özellikle 1977 yılı başından itibaren arttığı görüldü. Hele seçimler erkene, 5 Haziran'a alındıktan sonra yurdumuz daha yoğun bir kışkırtma ortamına girdi. Kontur gerillacı klik 12 Mart güçlerinin hızla gerileyeceğini görerek bir CHP iktidarını önlemeye, bu amaçla darbeye karar verdi. 1 Mayıs öncesindeki tertipleri 1 Mayıs katliamı izledi. Daha sonra ise Yeşilköy ve Sirkeci sabotajlarıyla Ecevit'e Çiğli Havalanı'nda yapılan suikast girişimi geldi. Nihayet seçimlerden bir gün önce Ecevit'in İstanbul Taksim'de yapacağı mitingde öldürüleceği açıklandı. Bütün bunlar darbe planının parçalarıydı. Kontur gerilla ve büyük ölçüde onun siyasi temsilcisi rolündeki MHP, bu tertiplerde sahte solcu örgütlerden yararlandılar. Birinci olarak bu olaylarda halkta tedirginlik yaratmaya ve kitleleri yıldırmaya çalıştılar. İkinci olarak bu alçakça saldırıları Mao'cu diye adlandırdıkları devrimcilerin üzerine yıkarak onları karalamak için kullandılar. İşte kontur gerillanın bu dönemdeki tertiplerinden ve psikolojik savaştan örnekler. İlk işaret, tepkiler geliyorum diyor. 25 Şubat 1977 tarihli bir gazetede yer alan polis raporu, MIT'in devrimcilere hedef alan bir takım tertipler hazırladığının ilk işareti oldu. Faşistler Mao'culuk edebiyatıyla devrimcileri karalama çabalarına hız veriyorlardı. Bu yayında yer alan devrimcilerin silahlı eylem hazırlığı içinde olduğuna dair haberler, Kontur Gerilla'nın bundan sonra yapacağı kanlı tertiplerine zemin hazırlama amacına hizmet ediyordu. Siyah propaganda, yalan ve rivayetlerden istifade eder, hakiki kaynak bilinmediği müddetçe mülevves ve temiz bir şekilde savaşmakla serbesttir. Psikolojik harbin önemi ve yönetimi, sayfa 9-10. Niksar, Şiran, Erzincan olayları ve 1 Mayıs katliamına hazırlık. Niksar, Şiran ve Erzincan'da CHP'nin seçim gezisine yapılan saldırılar. Tertipçiler seçimlerin çok kanlı geçeceğini anlatmaya çalışıyordu. Bütün mesele erken seçim kararı aldılar, anarşi arttı. Seçimler olmasa da olur, yeter ki sulh ve sükun sağlansın fikrini hakim kılmaktı. Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın enerjisi, kendisinin halk tarafından sevilmediğini örtebilecek kadarsa, bu takdirde sulh ve sükunun birer ana dava haline gelmesine kadar bekleyebilir ve kendi kuvvetine ve azınlıktaki taraftarlarına daha fazla güvenir. Ayaklanmaları bastırma hareketleri, sayfa 107. Önceden ilan edilen tertip. 1 Mayıs yaklaştıkça gerici basını birdenbire Mao'cu-Leninci çatışması sözcükleri kapladı. Tercüman gazetesi yazarlarından Ahmet Kabaklı 30 Nisan tarihli yazısında "Polisle vuruşmalar muhtemeldir, cinayetler işlenebilir, mallara canlara kıyabilirler" dedi. Rauf Tamer ise "Arabalar tahrip edilecek, camlar kırılacak, kanlar akacak" diye yazdı. Tercüman 1 Mayıs 1977. Gerici yazarlar 1 Mayıs katliamı ile ilgili olarak devrimcileri suçlamaya daha 1 Mayıs'tan önce başladılar. Ortamı iyice kızıştırma taktiği. Bu sırada İstanbul ve İzmir'de sahte solcu gruplar arasında meydana gelen ve iki gencin ölümüne yol açan silahlı çatışmalar dikkati çekti. Gerici basın bu olayları 1 Mayıs'ta meydana gelecek çatışmanın işaretleri ve Mao'cu-Leninci kavgasının örnekleri olarak tanıttı. Ancak bu cinayetlerin de kontur gerillanın 1 Mayıs'tan önce iki grubu kızıştırmasının örnekleri olduğu daha sonra ortaya çıktı. Sahte solcular saldırıya kışkırtılıyor. Bazı yazarlar 1 Mayıs katliamında kontrgerillaya alet olan sahte solcuları kışkırtmaktan da geri kalmadılar. Çünkü kontrgerillanın tertibinin başarılı olması için, yani solcular çatıştı veya Maocular saldırdı görüntüsünü vermek için böyle solculara ihtiyaç vardı. Tercüman yazarı Nazlı Ilıcak işte bu yüzden 1 Mayıs'tan önce sahte solcuların sırtını "Haydi aslanlarım" diye sıvazlıyor ve onları saldırıya kışkırtıyordu. Psikolojik harp faaliyetiyle asilerin tahrik edilmeleri faydalı bir hedef olarak kabul edilmelidir. Ayaklanmaya karşı koyma harekatında psikolojik harp, sayfa 6. İşte 1 Mayıs katliamı, kontrgerilla Maocu dediği devrimcileri karalamaya çalışıyor. 1 Mayıs 1977 günü Taksim Meydanı'nda 36 yurttaş öldürüldü. Yüzlercesi yaralandı. Katliam Maocu vatan hainleri işçi bayramını kana buladı başlıklarıyla verildi ve devrimciler karalanmaya çalışıldı. Bazı ahvalde propaganda için istismar edilmek üzere mürettep olaylar meydana getirilir. İsyancıların yaptığı intibağını verecek yağma ve katliam, ırza tecavüz olayları ele alınabilir. Ayaklanmaya karşı koyma harekatında psikolojik harp, sayfa 8. Halkı mukavemetçilerden ayırmak için sanki ayaklanma kuvvetleri yapıyormuş gibi, mücadele kuvvetlerince zulme kadar varan halka haksız muamele örnekleriyle sahte operasyonlara başvurulması tavsiye edilir. Gayri nizami kuvvetlere karşı harekat, sayfa 15. Asileri toplum içinde suçlu göstermek ve bunda halk efkarının tasvibini sağlamak, umdukları dağlara kar yağdırmış olacağı için morallerini süratle bozmaya hizmet eder. Ayaklanmaya karşı koyma harekatında psikolojik harp, sayfa 5. Kontrgerilla katlettiği devrimcinin cenaze törenini de malzeme olarak kullanıyor. Gün 5 Mayıs 1977. Önce Kadıköy Yeşilsaray iş alanında arama yapan polislere ateş açılarak 3 polis vuruldu. Sonra 1 Mayıs'ta katledilen Jale Yeşil Nil'in cenaze törenine baskın yapılarak törene katılan yüzlerce kişi yere yatırılıp arandı. Ardından basında manşetler: 3 polis daha vuruldu ve insan avı başladı. Yere yatmayanı vururuz. Polisler yatın diye gürleyince hepsi yüzü koyun yere uzandı. Kontrgerilla psikolojik savaşın amaçlarından biri olan halkta tedirginlik ve yılgınlık yaratmaya çalışıyordu. İnsan avı başladı şeklinde manşet atan bazı gazeteler aynı gün şu haberi verdi: kamuoyunda Maocu olarak tanınan yasal derneklerin gizli örgütlere militan toplamak amacı güttüğü ileri sürülüyor. İşte kontrgerillanın psikolojik savaş yöntemlerinden biri daha, devrimcileri karalamak ve halktan koparmaya çalışmak. Söylentiler yayılarak halka psikolojik baskı uygulandı. 5 Mayıs 1977 günü sistemli olarak çıkarılan söylentiler, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm yıldönümlerinde olay çıkacağı yolundaydı. İstanbul'da yayılan söylentilerde öğrencilerin okullarına gitmemeleri öğütleniyordu. 6 Mayıs günü İstanbul'un her tarafında Thompsonlu polislere ve sivil memurlara rastlandı. Oysa aynı gün kayda değer herhangi bir olay olmadı. Gri propaganda, hiçbir kaynak bildirmeyen bir propaganda nevidir, rivayetlerden istifade eder, hiç yokken ortaya çıkar, çabuk yayılır, doğruluğu tahkik edilemez, şaialar en iyi misaldir. Psikolojik harbin önemi ve yönetimi, sayfa 9-10. Kontrgerillanın yeni ümidi, doğuda tertip. Direkten bayrağımızı indirip parçaladılar. 11 Mayıs 1977 tarihli bir gazetenin manşeti. Gazetenin birinci sayfası tamamen bu habere ayrılmış. Olayın failleri olarak tanıtılanlar 3 tane lise öğrencisi. Tertip ve kışkırtmaların merkezi bugünlerde doğuya kaydı. Kontrgerilla belki buradan bir şey çıkartırım ümidiyle şimdilik faaliyetlerini doğuda yoğunlaştırıyordu. Tepkiler tırmanıyor, Sirkeci ve Yeşilköy sabotajları. Kontrgerillanın halka karşı giriştiği tertiplerin en önemlilerinden biri de Sirkeci Garı'nda ve Yeşilköy Havaalanı'nda yapılan sabotajlardı. Bu sabotajlar da sanki devrimciler yapıyormuş gibi gösterilmeye çalışıldı. Ayrıca devreye bir de Ermeniler sokuldu. Bazı gazeteler bu sabotajları Ermeni örgütlerinin üstüne atmaya çalıştılar. Bütün bunlar halkı yıldırma planının bir parçasıydı. Kalabalık şehirlerde kışkırtıcı ajanlar organize edilip endüstri ve eğitim merkezlerini ele geçirirler. Bu ajanlar sabotaj malzemeleriyle yıkıcı harekatta bulunurlar. terör hareketleri düzenleyerek gaye uğruna soygunlar yaparlar ve cinayet işlerler. Gerillaya giriş, şehir gerillası bölümü. Tertiplerin zirvesi, Ecevit'e suikast. Tertiplerin zirvesi Ecevit'e karşı iki defa düzenlenen suikast girişimiydi. Kontur gerillanın darbeyi gerçekleştirmek için tek çaresi kalmıştı. Son bir çılgınlığa girişerek Ecevit'i öldürmek ve seçimleri ortadan kaldırarak iktidara el koymak. Bunlardan birincisi Ecevit İzmir'e geldiğinde Çiğli Havaalanı'nda tezgahlandı. Bir polis memurunun özel silahından çıkan kurşun Ecevit'in yanında bulunan Mehmet İsvan'ı bacağından yaraladı. İkincisi ise İstanbul'da tertiplenmişti. Ecevit Taksim alanında konuşurken Sheraton otelinden açılan ateşle öldürülecekti. Başbakan Süleyman Demirel suikasti kamuoyuna açıklayınca bu girişim de başarısızlığa uğradı. Kontur gerillanın eylemleri sonuçsuz kaldı. Ancak bu eylemler bu cinayet örgütünün karanlık hesapları uğruna neleri göze alabileceğini bir daha gözler önüne serdi. Kontur gerillanın en büyük balonu TÜSTEK. Kontur gerilla halkın mücadelesini bastırmak için hayali gizli örgütlerden, hayali eylem planlarına kadar her şeyden yararlanmaya çalıştı. Bunların en büyüğü TÜSTEK, Türkiye Sosyalist Devrim Konseyi balonuydu. Bazı gazeteler TÜSTEK'in reklamını sistemli bir şekilde yürüttü. Ancak TÜSTEK'in kontur gerillanın kendisi olduğu çok kısa zamanda ortaya çıktı. Kontur gerilla tertiplerinde önce yarattığı terörle, sonra da bu terörü reklam ederek tedirginlik ve yılgınlık yaratmaya, böylece halkın mücadelesini önlemeye çalıştı. Kontur gerillanın son çıkışı olan Ecevit'e suikast girişimlerinin de başarısızlığa uğramasıyla TÜSTEK'in eylem planı karaya oturdu. Ertesi gün Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Kemal Ersu'nun emekliye ayrıldığı ve bir darbenin önlendiği bildirildi. 22 Temmuz 2007 seçimleri sonrası psikolojik savaş. AKP 22 Temmuz 2007 seçimlerinden %46.6 oy alarak çıktı. Yine de bu yılın en önemli olayları Cumhuriyet mitingleri ile Genelkurmay Başkanlığı'nın düşman kavramında yaptığı stratejik değişiklikti. Genelkurmay Başkanlığı Türkiye'nin işgali koşullarında uygulayacağı yeni gayri nizami harp planlarını hazırlıyordu. AKP medyası 2008'in Haziran ayı başında yaptığı yayınla AKP ve ABD'nin plandan duyduğu rahatsızlığı açığa vurdu. Hükümet ve Fethullahçı Gladio daha 2005 sonbaharında Şemdinli tertibiyle ve Atabeyler ve benzeri operasyonlarla Türk ordusunu yıpratma çabalarını sürdürüyordu. Şemdinli'de doğrudan doğruya zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı, daha sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt suçlanmıştı. 22 Temmuz seçimlerinden sonra ABD ve onun psikolojik savaş merkezleri Tayyip'in önüne sivil anayasa görevini, ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı, YÖK Başkanlığı gibi kurumları ele geçirme hedefini koydu. Tayyip Erdoğan yukarıdan gelen emirle ve onların gazıyla hızla bu değişikliklere girişti. Bu değişiklikler Türkiye Cumhuriyeti'nin hala ayakta kalan son kurumlarını da çökertmeyi ve bu çöküntünün hukukunu yapmayı hedefliyordu. Bu operasyonun gerçekleştirilmesi için Türk ordusunun ve merkezinde İşçi Partisi'nin bulunduğu milli güçlerin baskı altına alınması gerekiyordu. Bu amaçla Ergenekon dosyası 2001 ve 2006'dan sonra yeniden raftan indirildi. Seçimden bir yıl sonra AKP'nin hangi noktaya geldiğini inceleyecek olursak, AKP büyük gürültülerle giriştiği sivil anayasa, türban gibi karşı devrimci hamleleri gerçekleştiremedi. Bu girişimlerinden dolayı kapatılma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme kararıyla laiklik karşıtı odak olduğu saptandı. Ergenekon operasyonundaki büyük haksızlıklar ve yasa dışılıklarla daha sonra açılan yolsuzluk dosyaları da AKP'nin yıpranmasını hızlandırdı. Tayyip Erdoğan söylediklerinin hiçbirini yapamadı ama devletin kritik makamlarına adamlarını doldurmaya devam etti. Tayyip Gül ikilisi Danıştay saldırısından sonra Ergenekon dosyasını açmaya karar verdiler. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Danıştay saldırısından sonra emniyet istihbaratıyla MİT'in Abdullah Gül'e bir briefing verdiğini ve burada Ergenekon şeması üzerinde çalışma başlatıldığını anlatır. Emekli General Veli Küçük ve İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'le birlikte bugün Ergenekon'dan tutuklu olanların büyük kısmı da şemada gösterilmektedir. Ancak şema ile ilgili yeterli kanıt olmadığı için o gün bir şey yapılamamıştır. Daha sonraki dönemde de Fethullahçı ekip şemaya uygun kanıt ihmal etme görevini sürdürecektir. Milli kuvvetlerin Cumhuriyet mitinglerinden sonraki en ciddi tepkisi 21 Şubat'taki önce hava sonra da kara harekatı oldu. Türk ordusu bu harekatla ABD'nin Kuzey Irak'taki hakimiyet alanına giriyordu. 14 Mart'ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AKP hakkında kapatma davası açtı. Ergenekon operasyonu ise 24 Mart günü Ankara ve İstanbul'da sabaha karşı yapılan operasyonlarla yeniden başladı. Ergenekon'a delil imal etme süreci. 17 Mayıs 2006 günü Danıştay'a yapılan saldırıdan hemen sonra Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Emniyet Müdürlüğü'nden ve MİT'ten briefing ister. Polisin yaptığı sunumda bir de şema vardır. Yukarıda bu şemayı görüyoruz. Bundan sonrasını radikal yazarı İsmet Berkan'a bırakalım. Bu şemada Danıştay saldırganı dahil bugün tutuklu olarak cezaevinde bulunan bütün Ergenekon şüphelileri yer almaktadır. Sadece onlar mı? Daha fazlası da var şemada. Veli Küçük dışında başka emekli askerlerin isimleri de var. Ama ilk ağızda Danıştay saldırısı ile Ergenekon soruşturması arasında somut bir bağlantı kurulamıyor. Emniyet ilk gün getirip Abdullah Gül'e sunduğu istihbari bağlantıları savcıya sunamıyor, delillendiremiyor. İsmet Berkan, Radikal, 9 Nisan 2008. Şema 2006'da hazır ama delil yok. 2006'dan 2008'e kadar geçen süre delil imal etme süresi oluyor. Bu süreçte imal edilen düzmece CD'lerin, krokilerin de yalan, sahte olduğu şimdi bir bir açığa çıkıyor. İlk hedef yılgınlık yaratmak. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi İlhan Selçuk, İstanbul Üniversitesi eski rektörü Kemal Alemdaroğlu, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Ferit İlsever, Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bolluk, gazeteci Adnan Akfırat ve iş adamı İbrahim Bendi, 22 Mart günü sabaha karşı saat 4'te gözaltına alındılar. Darbe gibi, 4'te baskını, sıra bizde mi kabusu gibi gazete manşetleri Ergenekon'da ilk hedefin terör ve yılgınlık yaratmak olduğunu gösteriyordu. Operasyonun sabaha karşı 4'te yapılması, 83 yaşındaki İlhan Selçuk'un bu saatte gözaltına alınarak 40 saatten fazla emniyette tutulması, bir eski üniversite rektörünün de aynı şekilde gözaltına alınması bunu güçlendiriyordu. Psikolojik savaşın öncelikli hedefi olan kamuoyunu sindirme ve teslim alma operasyonu. Operasyona büyük tepki. Ancak Ergenekon operasyonu AKP'nin, Fethullahçı Gladio'nun umduğu gibi olmadı. Büyük tepki doğdu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerek İşçi Partisi örgütleri, gerekse Cumhuriyet okurları ve halk kitlesel protesto gösterileri düzenledi. Uzlaşma arayışları. Olayın hemen sonunda Cumhuriyet Gazetesi'nin başlıklarında ve bazı yorumlarında AKP ile uzlaşma arayan ifadeler öne çıktı. Tabii o zaman Cumhuriyet Gazetesi'nin önde gelen AKP'lilerinden Oral Çalışlar bu çizginin öncülüğünü yapıyordu. Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın enerjisi, kendisinin halk tarafından sevilmediğini örtebilecek kadarsa, bu takdirde sulh ile sükûnun bir ana dava haline gelmesine kadar bekleyebilir ve kendine güvenir. Ayaklanmaları bastırma hareketleri, sayfa 107. Ergenekon İşçi Partisi operasyonuna dönüştü. 3 gün sonra İşçi Partisi Genel Sekreteri Nusret Senem'le İşçi Partisi Basın Müşaviri Hikmet Çiçek ve Ulusal Kanal İzmir Temsilcisi Hayati Özcan da gözaltına alındı. Ergenekon tam bir İşçi Partisi operasyonuna dönüştü. Bu kanunsuz ve keyfi tutuklamalar AKP'nin İP'den ne kadar korktuğunu gösteriyordu. İlginç olan bu tutuklamalardan birkaç gün önce İşçi Partisi Genel Sekreteri Nusret Senem emniyet içindeki 57 kişilik bir Fethullahçı listesini haklarında işlem yapılması için savcılığa teslim etmişti. Sahte CD'ler, krokiler havada uçuştu. Ergenekon operasyonu sürecinde Fethullahçı Gladio her türlü yalana, sahtekarlığa, hile ve komploya girişti. Sahte belgeler, CD'ler, krokiler ve benzerleri operasyon süresince havada uçuştu. Mızrağın çuvala sığmayacağı olay ise Danıştay suikastini getirip bu operasyona yapıştırma çabasıydı. Kamuoyunu ve yargıyı bu cinayetle sindirmeyi hedefleyen Fethullahçı Gladio, bir de cinayetle Ergenekon arasında bağlantı imal ederek milli güçleri karalamaya çalışıyordu. halkı mukavemetçilerden ayırmak için sanki ayaklanma kuvvetleri yapıyormuş gibi, mücadele kuvvetlerince zulme kadar varan halka haksız muamele örnekleriyle sahte operasyonlara başvurulması tavsiye edilir. Gayri nizami kuvvetlere karşı harekat, sayfa 15. Düzmece belgelerle İşçi Partisi'ni karalama çabası. Operasyonun düzmece belgelerle yürütüldüğünün en önemli kanıtı, İşçi Partisi'ndeki aramada bulunduğu iddia edilen krokiler, şemalar ve benzerleriydi. Yukarıda örnekleri görülen bu belgelerin hepsi sahteydi. Bunların İP'nin ne dünya görüşüyle ne de siyasetiyle hiçbir ilgisi yoktu. Tersine parti böyle tertiplere karşı 40 yıldır en kararlı mücadeleyi yürütüyordu. Siyah propaganda, yalan ve rivayetlerden istifade eder. Hakiki kaynak bilinmediği müddetçe pis veya temiz bir şekilde savaşmakta serbesttir. Psikolojik harbin önemi ve yönetimi, sayfa 9-10. At atabildiğin kadar. Yalanın böylesi de var. At atabildiğin kadar. Fethullahçı Gladio'nun psikolojik savaş merkezi, medyayı neredeyse her gün böyle yalanlarla besledi. Gri propaganda, hiçbir kaynak bildirmeyen bir propaganda türüdür. Rivayetlerden istifade eder. Şayialar en iyi örnektir. Psikolojik harbin önemi ve yönetimi, sayfa 9-10. Bir de Derya Sazak gibi bazı köşe yazarlarının yalan olduğunu bile bile İP'ye karşı yürüttükleri psikolojik savaş vardı. Bunların bu tavrı tamamen düşman safta bulunmalarından, liberalizmin has temsilcileri olmalarından ileri geliyordu. Yalancılar bir bir açığa çıkıyor. Çok kısa bir zaman sonra yalanlar bir bir açığa çıkmaya başladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı AKP iddianamesinin yazılmadan önce İP'den çıktığı haberlerini yalanlıyordu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ayrı ayrı yazılarla Ergenekon adı altında Türk ordusunu yıpratmayı hedefleyen yalanları açığa çıkartıyordu. Günlerce reklamı yapılmıştı. SİHA ajanı Tuncay Güney'in iddiasına göre JITEM subayları Doğu Perinçek'in referansıyla Kuzey Irak'a silah götürmüşler ve PKK'ya da 6000 adet silah vermişlerdi. Genelkurmay'ın yalanlamasından sonra bıçakla kesilir gibi kesildi bu haberler. Ya Veli Küçük, Alparslan Arslan fotoğrafları, gazeteleri her gün süsleyen fotoğraf, aydınlığın bu yalanı açığa çıkarmasından sonra basından adeta kaybedildi. Kitaba sığmayanlar. Doğu Perinçek'in de yer aldığı Gizli Bilecik toplantısı, Ataşehir 1 ve 2 toplantıları, Balat toplantısı ve benzerleri, tamamen destursuz atılan bu yalanlar atıldığı anda buharlaşıyordu. Psikolojik savaşın siyah ve gri propagandalarına örnekler verdik. Oysa bu yalanları açıklayacak bir psikolojik savaş türü bulamadık. İpin ucu kaçıyor. AKP hükümeti Ergenekon'un yanı sıra diğer konularda da kitleler üzerinde terör estirdi. İşte bu fotoğraflar ve gazete başlıkları hükümetin ipin ucunu kaçırdığını kanıtlayan en çarpıcı örneklerdir. Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne muhtıra. AKP'nin ve Gladio'nun başta Ergenekon olmak üzere milleti ve öncülerini sindirme operasyonuna ilk yanıt 9 Şubat'ta Ankara'daki Cumhuriyet mitingiyle verilmişti. Daha sonra Kuzey Irak'a hava ve kara harekatı, Amerikancı cepheye darbe indirildi. AKP hakkında açılan kapatma davası ise dönüm noktası oldu. Ergenekon operasyonunun sürdüğü dönemde 12 Nisan 2008 günü Ankara Tandoğan'da yapılan Cumhuriyet mitingiyle 20 Nisan'da Tekirdağ'da gerçekleştirilen mitingler bu operasyona cevap oluşturuyordu. Daha sonra AKP'ye darbe indiren yargı aktakları geldi. Yargıtay ve Danıştay başkanları bir gün arayla bildiriler yayınladılar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı esas hakkındaki mütalaasında Tayyip Erdoğan'ın BOP eş başkanlığını suçladı. Anayasa Mahkemesi ise meclisten aldığı türban kararını iptal etti ve yürütmesini durdurdu. Daha sonra ise Anayasa Mahkemesi AKP'yi laiklik karşıtı odak olarak ilan etti. Gayri nizami harp planlaması. 2008 Haziran başında AKP medyasında yer alan Genelkurmay'ın yeni gayri nizami harp planı, hem de bu bir yıllık olağanüstü gerginliği ve büyük çekişmeyi açıklıyor. hem de AKP ve Fethullahçı Gladyo'nun durdurulması mümkün olmayan çöküşünü ilan ediyordu. Aydınlığın kontur gerilla yayınına karşı psikolojik savaş. Şimdi kontur gerillanın karşı propaganda faaliyetini ele alalım. Aydınlık gazetesinin 1978'deki kontur gerilla yayınına karşı tutumunu inceleyelim. Kontur gerillanın aydınlığın yayınına karşı tutumu hesaplı bir tutumdu ve kitapta yazılı olanlara uyuyordu. Kontur gerilla aydınlığın 3 ay süren yayını boyunca tam 2 ay sustu. Çünkü kitaplar durum müsait olmadığı zaman propagandası yapılan konudan bahsedilmeyerek onun unutturulmasına çalışılır diyordu. Dipnot, Kurmay Albay Münir Güner'i, Psikolojik Harbin Önemi ve Yönetimi sayfa 34. Buna da sükut metodu adı veriliyordu. Aslında en iyisi direkt karşı propagandaydı. Bu metotta karşı taraf propagandasında bahsi geçen hususlar birer birer de alınarak çürütülmeye çalışılır. Böyle bir usul çok başarılı olabilir. Fakat tam bir başarı sağlayacak deliller mevcut değilse veya durum buna müsait bulunmuyorsa, direkt karşı propaganda asla başvurulmayacak, tehlikeli ve hatta geri tepen bir usuldür. Eğer bu metot %100 başarı sağlanamayacak hususlarda kullanılırsa, hem karşı tarafın propagandasına aracılık edilmiş olur, hem de onun çürütülmesi imkansız iddialarını okuyan kimseyi artık propagandanın geri kalan kısmı ile ikna etmeye imkan olmaz. Dipnot aynı kitap sayfa 23. Böyle bir usul çok başarılı olabilirdi ama kontur gerilla bu metodu nasıl kullanacaktı? Aydınlığın hangi iddiasını ele alıp çürütebilirdi? 1 Mayıs katliamının kontur gerilla tarafından yapılmadığını mı ispat edebilirdi? Kontur gerilla faaliyeti için Kıbrıs'ta üstlenmediğini mi kanıtlayabilirdi? Özel harp dairesindeki MHP'liler, MİT içindeki Türkeşçi junta ve daha yüzlerce karanlık olay hepsi bir bir belgeleriyle açıklanıyordu. Aydınlığın çürütülmesi imkansız iddiaları karşısında direkt karşı propaganda geri tepen bir usuldü. MİT aydınlığın yayını karşısında ses çıkarmamasını şöyle açıklıyordu. Bazı iddiaların cevaplandırılmasının mümkün olduğuna bütün yetkililer gizlilik esası bozulmadan inanmaktadırlar. Ama ileri sürülen iddiaların bir kısmının cevaplandırılması, bir kısmının cevaplandırılmaması, cevaplandırılmamış olanların doğru sayılabileceği gibi bir izlenim vereceğinden MİT tüm kendisiyle ilgili hususlar hakkında suskunluk sürdürmeyi yeğlemektedir. Dipnot Yankı Dergisi, 9-15 Ekim 1978, sayfa 6. Evet, uzun müddet sükût metodu benimsendi. Fakat öyle olaylar açıklanıyordu ki hiç susmak da olmazdı. Bu yüzden konunun önemini azaltma metoduna başvuruldu. Konunun açıklanmasına milli menfaatler bakımından veya herhangi diğer bir sebeple imkan bulunamadığını beyan ederek aleyhte söylenenler hakkında şüphe yaratılır. Dipnot, Kurmay Albay Münir Güner'i, Psikolojik Harbin Önemi ve Yönetimi, sayfa 24. Suçlanan silahlı kuvvetler mensupları ve MİT görevlileri devlet memuru oldukları için konuşamıyorlardı. Onlar bir açıklama yapabilse gerçek ortaya çıkar ve aydınlığın yalanları çürütülebilirdi. Ama milli menfaatler bu görevlilerin konuşmasına imkan tanımıyordu. Hem sonra aydınlık 1974'teki af dolayısıyla artık kendilerinden hesap sorulamayacak olan açığa çıkmış ajanlarla uğraşıyordu. İşte aydınlığın yayınının önemi bu sözlerle azaltılmaya çalışıldı. Aslında aydınlık başından beri güncel bir yayın yapmıştı. Fakat üçüncüsü kontur gerilla yayını sırasında en hassas konulara değindi. Gizli junta toplantıları açıklanıyor, kontur gerillacı klik sergileniyordu. Bu durumda konunun önemi nasıl azaltılabilirdi? Kitapta bir iki metot daha tavsiye ediliyordu. Onlar da uygulandı ama fayda etmedi. Bunlardan bir tanesi dikkati başka tarafa çekme metoduydu. Bu metodun en başarılı uygulanışı dikkatleri asıl taraf üzerine çekebilmekti. Kontur gerilla önce üzerinde toplanan dikkatleri dağıtmaya ve bunları aydınlığa yöneltmeye çalıştı. Bu amaçla örneğin Halkın Kurtuluşu adlı sahte solcu örgütü devrimcilerin üzerine kışkırtarak üç gencin ölümüne yol açtılar ve böylece aydınlığa leke sürmeye çalıştılar. Dikkati başka tarafa çekme metodu en açık olarak içlerinde MHP İstanbul İl Başkanı'nın da bulunduğu 3 MHP'linin öldürüldüğü sırada uygulandı. Bu günler kontur gerillanın en sıkışık olduğu günlerdi. Aydınlığın yayını bu örgüt üzerindeki esrar perdesini kaldırmıştı. Halkın kontur gerillaya karşı tepkisi artmıştı. Kontrgerillanın en tecrid olduğu bir sırada 3 MHP'linin öldürülmesi dikkatlerin bunlar üzerinden dağılmasına hizmet ediyordu. Bu olay kanlı örgütün saldırıya uğrayan masum pozlara bürünmesine yarıyordu. Ancak bu metotların hiçbirisi sökmedi. En hassi ajanları aydınlığı kontrgerilla belgelerini SİHA'dan almakla suçladı. Kitaplarda böyle durumlarda yapılacak işlerle ilgili bir önerinin olmaması da doğaldı. Çünkü bu durumda ne yapsın? Karşı tarafın propagandasına vasıtalık etmiş olursun. İşte bu da kontrgerillanın çıkmazıydı. Gerçekler kontrgerillanın bütün metotlarından üstündü. En sonunda Türkeş işi Allah'a bıraktı. Aydınlığın yayını ile ilgili soru soran gazetecilere cevabı "Allah ıslah etsin" oldu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 155.